Ayrım 55.
1912'den beri Türkçeciliğe doğru değişmekte olanların zevkiyle Atatürk'ün 1930'daki dil zevki arasında büyük bir fark olması tabiiydi. Biz Türkçüler eski sadeleştirmecilerden bir hayli ilerideydik. Sadeleştirmeciler Osmanlıcayı reddetmemişlerdir. Câlib-i nazarı dikkat yerine nazarı dikkati celbeden sözü bir sadeleşme örneğiydi. Sadeleşme, eski koyu inşayı mümkün olduğu kadar aydınlatmaktan ibaretti. Muallim Naci, Osmanlıca yazmakla beraber bazen bir sadeleştirme devri eserlerinin muvaffak olmuşları arasındadır. Sadeleşme hareketi pek eskidir. II. Murat meşhur Kâbusname'yi pek sevmiş. Fakat okuduğu tercümelerden hiçbirinin açık olmadığından Mercümek Ahmet'e şikayet etmiş. Bir kimse olsa ki kitabı açık tercüme etse, ta ki mefhumundan gönüller haz alsa demiş. Mercümek Ahmet eseri yeniden Türkçe'ye çevirmiş. Bu 400 sayfalık tercüme Türkçenin başlıca anıtlarından biridir. Bugün bir Türk çocuğu üstünden asırlar geçen bu kitabı daha dünkü Fecr-i Ati Nesrinden 1000 kat daha kolaylıkla okur. Sizinle kitabın sonundaki parçalardan birkaç satır okuyalım. Halife bir gün Cafer adında bir alimle birlikte Şat Irmağı'nda gezmeye çıkar. Vakti hoş ve gönlü açıktır. Şimdi şu Türkçeye bakınız. Halifenin diline yürüdü ki Allahü vahidün ve ene vahid, yani niteki Tanrı birdir, ben dahi hilafette birim. Cafer eğitti. Yanıldın ey müminler beyi, sen ikisin, can ve ten, ikidensin, ata ana, ikidesin, gece gündüz, ikiye varacaksın, uçmak tamu. Dipnot, uçmak cennet, tamu cehennem demektir. Cennet ve cehennem gibi bu kelimeler de Türkçe değildirler. Biri Tibetçe, biri Suudçadır. Bir de 1908 mekteplerinde okunan bir tarih kitabından aldığım şu parçaya bakınız. Ol şebi hayır ki bir sabah-ı felahın mihtah-ı zafer küşasıydı. Şehriyar-ı Gazi Hazretleri cebini tarru iftikarı zemini teşeffu istinsardan kaldırmayıp, bu nesir rahmetli Atabey'in iktitaf kitabına da seçilmiştir. Şimdi Yunus'tan üzerinden gene asırlar geçen iki şiir parçasını okuyalım. Derviş bağrı baş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek, sen derviş olamazsın. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın. Bunun da karşısına Fikret'ten, Cenap'tan, Haşim'den kıtalar koyup mukayese ediniz. Kendi kendime, ah Türk nesri Mercümek Ahmet'ten, Türk şiiri Yunus'tan yürüseydi diye ne derin gönül acısıyla dalıp gitmişimdir. Bazı milletlerin tarihinde uzun müddet konuşma dilinden tamamıyla ayrı bir yazı dili, ilim ve edebiyata hakim olmuştur. Türkçe de böyle değildir. İki yazı dili şiirde ve nesirde yan yana yaşamıştır. Bunlardan birinde esas konuşma dilidir. Yabancı kelime ve şekiller bu dile klişe olarak girer. Böyle bir katışıklıktan hiçbir dilde kendini kurtaramamıştır. Cennet ve cehennem kelimelerinin Türkçesi olamazdı. Çünkü Türklerde ikisinin de mefhumu yoktu. Bu kelimeleri ilk önce iki Asya dilinden, Müslüman olunca da Arapçadan almışlardı. İkinci yazı dilinde esas, ilimde bilhassa Arapça, edebiyatta Farsçadır. Bu yazı medresenindir ve onunla inşakari bir mektup yazmak için bile 18 yıl dirsek çürütmek lazım gelir. Bir papaz öldürmekle bir kale üstüne yürümek arasında yazmak bakımından ne fark olabilir? Bakınız Peçevi birincisini nasıl yazar. Tepeden çıkardılar ve andan baş aşağı Tuna tarafına attılar ve yine ölüsün, ölüsünü görmeye geldiler. Henüz canı vardı. Bir harbe ile sançtılar. Başından tutup ol kadar çaldılar ki başı pare pare oldu. Kanı ol taşa yapıştı. Nice yıllar Tuna suyunda kaldı. Ol kan yıkanmadı. 7 yıl sonra papazlar gelip bu ibreti gördüler ve kanı taştan kazıdılar. Tam 11 sayfa sonra Peçevi'nin bir başka hikayeyi anlatışını okuyalım. Bir püşte-i refiya üzerinde bir kale-i adimül, bedel ve asirül ameldir ki, hususa içinde bir deyr-ü acibüs siyer ki, derü divarı ruham-ı rengin ile, bu yazıdaki yabancı kelimelerin tepe gibi, yüksek gibi, güç gibi, kilise ve manastır gibi, kapı gibi, mermer gibi Türkçelerini o zaman da şimdi de hep kullanırız. Geniş halk yığınlarına yayılmak isteyen edebiyat, konuşma dilini benimsemiştir. Tekke dili halk diliydi. Bu dil derindir ve birçok tasavvuf deyimleriyle zengindir de. Fakat klasik edebiyatın da ve bizim neslin okuduğu resmi edebiyat kitaplarının da dışında bırakılmıştır. II. Sultan Mahmud bir Tuna gezintisinden döndüğü vakit yanında bulunanlardan biri bir seyahatname yazar. Sultan Mahmud, bunu herkesin anlaması için yazdınızsa içinde gerdune gibi halkça bilinmeyen kelimelerin ne lüzumu var diye tenkit eder. Birçok dillerde devrimci hareketler, azlar tarafından anlaşılanı çoklar tarafından anlaşılma sadeliğine eriştirmek ihtiyacından doğmuştur. Halkçılığın ilk davası, dili halk anlayışına yaklaştırmak, yani konuşma dilini esas tutmaktır. Halkçı Ali Suavi, bu davayı en iyi kavrayanlardan biriydi. Edebiyat-ı Cedide, sanat tarihimize edebiyat anlayışında bir ilerleme getirdiği kadar dil bakımından bir gerileme olmuştu. Sadeleştirme akımı bu yüzden 1908 meşrutiyeti Türkçülüğüne kadar bir yana atılmıştır. Sadeleştirmeciler avam sayılmıştır. Meşrutiyetten sonraki Fecriati Mektebi de Edebiyat-ı Cedide'nin bir devamıydı. İlim dili ta başlangıçtan beri harekete zaten yabancı kalmıştı. Her yerde olduğu gibi bizde de sadeleşme veya Türkçeleşme, ne derseniz deyiniz, dil davasını halletmekte edebiyat kılavuzluk etmeliydi. Selanik'te çıkan Genç Kalemler dergisi dil meselesine yeni bir canlılık verdi. Bu mecmua Türkçeleşmenin başlıca bir iki esasını da ortaya atmıştı. Bir dil yabancı bir dilden kelime alabilir, kaide alamaz. Konuşma dilinde Türkçesi olan kelimenin Arapça veya Farsçasını kullanmamalıyız. Genç kalemler yabancı kaidelerle kurulup da kullanma diline yerleşen bir takım şekillerin klişe olarak kalabileceği fikrini de tutuyordu. İlim Türkçenin malı olacaktı. Alim sözü de klişe olarak dilde kalabilirdi. Fakat ulema denmemeli, alimler demeliydik. Arap ve Fars terkiplerini ve tasriflerini artık bırakacaktık. Nazarı dikkat gibi kullanma diline girmiş olanları klişe sayacaktık. Genç kalemlerin sanat ve edebiyat tarafı cazibeli değildi. Hele Türkçenin Osmanlıcaya üstün olduğunu anlatmak için Tevfik Fikret'in aruzla yazılmış bir şiirini hece vezniyle sadeleştirmek gibi zevke aykırı ve ancak davanın aksini ispat edici örnekler bütün hareketi gülünç kılıyordu. Türk yurdu ve daha sonra yeni mecmua, Türkçeciliği yeni edebiyat nesillerinin davası haline getirdi. Süleyman Nazif gibi koyu inşacılar, Türkçülere karşı cephe aldılar. Türkçüler diyoruz, şimdi bu kelimeyi ne kadar kolay kullanıyoruz. O zaman ilk kıyamet, C edatının Türk kelimesine eklenmesiyle kopmuştu. Türkçü ne demek? Dilimizde zerzevatçı vardır. Yoksa Türkçüler Türk satanlar mı demektir diyorlardı. Mizah gazetelerinde herkesi Türkçe'ye güldürmek için ortaya atılan misallerden biri neydi bilir misiniz? Tayyare yerine uçak kelimesi. Türkçeden yeni bir kelime yapmaya, hele ilim terimleri yapmaya kalkışmak cinayet sayılıyordu. Türkçe fiillerden ancak argo ve müstehcen lügatleri üreyebiliyordu. Ziya Gökalp gibi Türkçüler dahi ilim dilinin Arapça kalacağı fikrindeydiler. Ziya Gökalp'in büyük yeniliği, mesela realite karşılığı olarak o güne kadar hiç duyulmamış şeniyet kelimesini yapmak ve bunu şeniyetçi ve şeniyetçilik diye tarif etmekti. Gerçek kelimesini ilme mal etmeye cesaret edemiyordu. Belki buna inanmıyordu da. Mefkure, Ziya Gökalp'in bir uydurmasıdır. Bu uydurma kelime mefkureci ve mefkurecilik diye tasrif edilmekle Türkçeleşiyordu. Abdullah Cevdet ilim terimlerinde Latince'nin kaynak olarak alınması fikrindeydi. Fakat o da tasrifte Arapçıdır. Psikolojinin karşılığı Ziya Gökalp'te ruhiyat, Abdullah Cevdet'te psikoloçyadır. Ziya Gökalp ruhiyatçı, Abdullah Cevdet psikoloçyayı der. Bu bir dalgalanma ve bulanmadır. Türkçe yeni bir kadere doğru çığırından çıkmıştır. Ve harekette bu türlü başlangıçların bütün buhranları görülmektedir. En koyu inşaya doğru çeken sağcılara karşı özleştirme ütopisine kapılmış solcular vardır. Başka dil inkılaplarında ne olmuşsa bizde de olacaktı. Bunun çaresi yoktu. Bir hakikat varsa o da Osmanlıcanın artık can çekişmekte olduğuydu. Dil herkesin kullandığı bir şeydir. Dilde yenilik herkesi rahatsız ve tedirgin eder. Zevkler isyan eder, alışkanlıklar dayatır. Kanaatler bir türlü uzlaşamaz. Bu hal işleri yüzünden görenlere anarşi korkusu verir. Dilde başlayan esaslı değişme hareketlerinin nesillerce sürmesi tabii olduğu fikrini kimse benimsemek istemez. Yazanlar kalmamak kaygısı içindedirler. Okuyanlar bugün anladıklarını yarın anlamamaktan öfkelidirler. Fakat bu alın yazısıdır, yürür ve hiçbir kuvvet ileriye doğru bir dil gelişmesini geriye çeviremez. Gerçekte dil devrimi, sadeleştirme ihtiyacı duyulduğu zaman başlamıştır ve Türkçe ek ve köklerle ilk yeni abstre kelime yapıldığı zaman da bitmiştir. Ondan sonrası ileriye, dura geriliğe bir oluş devridir. Bu devrin biz de içindeyiz. Çocuklarımız da ömürlerini onun içinde bitireceklerdir. Aklı selim yerine sağduyu denmiş midir, denmemiş midir? İlim ve edebiyat bu denişi benimsemiş midir, benimsememiş midir? Mesele prensip bakımından halledilmiştir. Osmanlıcadan hiç ayrılmamak, mesela rahmetli Halil Nihat gibi Şura-yı Devlet yerine Devlet Şurası denmeyi bile dili çirkinleştirmek sayanlar bir yana bırakılırsa, hareketin içinde üç ceryan belirdi. Basit sadeleştirmeciler, yani dilde sadeleşmeyi kabul etmekle beraber Türkçeleşmeye doğru her türlü zarlamayı reddedenler. Türkçeleştirmeciler, ben bunlar arasındaydım. Konuşma ve kullanma diline yerleşen yabancı kelimelere dokunmamalıydık. Türkçeden yeni kelimeler üretirken kendi eklerimizi, köklerimizi ve şivemizi esas tutmalıydık. Ölü bir kök yeniden dirilemez, bir kelimenin ölü manası da öyle. Fakat bir kelimenin ölü manasıyla terim yapılabileceğini kabul ediyorduk. Mesela kovmak kelimesinin Türkçe'de eski manası takip etmektir. Bundan faydalanarak takibat yerine pek güzel kovuşturma karşılığını yaratabilirdik. Terimlerden aynı zamanda konuşma ve kullanma diline geçmiş olanlara dokunmamalıydık. Vicdan gibi kelimeler bunlar arasındaydı. Solumuzda iki ifrat vardı. Bir kısmı yeni kelimeler yapmak için bütün Türk lehçelerinin eklerinden ve köklerinden faydalanmak ve sel sal gibi, mesela nispet eki saydıkları eski ekleri diriltmek isteyenler. Bunlar için genişteki gen eski bir ektir. Sel, sal gibi L eski bir nispet eki olduğuna göre umumi yerine genel diyebilirdik. Biz, efendim gramerde Türk nispet şekillerini anlatsak ve müstesnalar arasında mumi gibi birkaç kelimeyi sıralasak ne kaybederiz diye münakaşa eder dururduk. Onlara göre genel yazgan Türkçeydi. Bize göre umum katip. Türk köyünde mal, can, ırz, çift ve bizzat köy kelimeleri yabancıyken bucak köşelerine kadar yerleşen katip kelimesiyle oynayarak hem vakitten olmak hem itibardan düşmeye bir sebep var mıydı? İkinci ifrat, mangal kelimesi bile Arapça olduğu için ona da bir Türkçe aramaya kalkışan özleştirmecilerdi. Bir Rusya seyahatinden döndüğümde 1932'de Dolmabahçe'de birinci dil kurultayı toplanmak üzereydi. İlk gittiğim sofra bu kurultayda görev alanlarla doluydu. Atatürk beni yanına oturttu. Hüseyin Cahit Bey'in tezini biliyor musun dedi. Hayır efendim. Öyleyse önce onu okuyunuz diye emir verdi. Birinci dil kurultayı için Edebiyat-ı Cedide azasının sağ kalanlarından da tez istemişler. Halit Ziya ve başkaları fikirlerini söylemekten çekinmişler. Hüseyin Cahit ki bir sadeleştirmeciydi, düşündüklerini yazıp yollamış. Fakat eğer Atatürk bu kurultayda belli bir maksat elde etmek istiyor da benim yazdıklarım güçlük çıkarma mahiyetinde ise yırtınız atınız ricasında bulunmuş. Yırtıp atmamışlar da Atatürk'ün yanında okumuşlar. Hüseyin Cahit pek ileri geri düşünmeden yazar. Eski Servet-i Fünun sahibi rahmetli Ahmet İhsan ki dilden bir şey anladığı olmadıktan başka Türk edebiyat tarihinde mecmuasına unutulmaz bir yer verenler arasında Hüseyin Cahit vardır. Okunan yazının bir cümlesinden "Öyledir o, bakınız askerler bu işe karışamazlar" diyor. Gammazlığı ile Atatürk'ü sinirlendirmiş. Sofrada bulunanlardan birkaçı Hüseyin Cahit'e cevap vermek üzere vazife almışlar. Ve Hüseyin Cahit kurultaya gelse de gelmese de yazısının ve cevaplarının Atatürk'e tekrarlanacağı akşama rastlamışım. Hüseyin Cahit'in tezini okudular. Atatürk döndü bana sordu. "Ne dersin?" dedi. "Acaba bu tezi kurultayda hiç okumamaklığınız mümkün değil midir paşam?" "Niçin?" Fikirlerinden bir kısmı doğru. Fakat hepsi bir arada kurultaya gelecek olanlar tarafından iyi karşılanacaktır. Hüseyin Cahit'e neden bir zafer hazırlamalı? Ya, öyleyse arkadaşlarımızın verecekleri cevapları dinle de Hüseyin Cahit Bey'in yerine sen müdafaada bulun dedi. Oldukça sinirli bir sesle söylemişti. Sakın bu türlü tartışmalarda bulunmayı cesarete vermeyiniz. Atatürk bir defa kendinden olduğuna inandıklarına karşı daima ve istisnasız bir müsamaha göstermiştir. Atatürk'ün sofrasında fikirlerini söylemek bir cesaret değildi. Söylememek, aksini söylemek lüzumsuz bir müdahane yahut çıkar bekleyen bir dal kavukluktu. Cevapları tekrarladılar. Hiçbirini kuvvetli bulmadım. Atatürk'e Hüseyin Cahit'in bu cevapları kolayca karşılayabileceğini de söylemekten çekinmedim. Sofra dağılırken Atatürk beni alıkoydu ve herkes gittikten sonra "Çocuğum, senin de Hüseyin Cahit gibi düşündüklerin olabilir. Fakat ona cevap verecek olanların cesaretlerini kırma" dedi. Kurultayın ilk günü Hüseyin Cahit'in zaferiyle çalkalandı. Onun söyledikleri ne kadar iyi karşılanmışsa cevap verenler o kadar kayıtsız görmüşlerdi. Locasından manzarayı görüp kavrayan Atatürk, hasta yatağından Samih Rıfat'ı kaldırarak kürsüye getirtmek zorunda kaldı. Samih Rıfat iyi ve bol konuşur, bilmeyenlerin anlayışlarını tereddüte düşürecek diller sürmek marifetini gösterirdi. Hüseyin Cahit yenilmemişti ama ona cevap verenler yere serilmiş olmaktan kurtulur gibi olmuşlardı. Toplantının sonunda cevapçılardan bir kısmı Atatürk'ün etrafını almışlar. İşte Hüseyin Cahit bugün öldü diyorlardı. Atatürk gülümseyerek dinliyordu. Hüseyin Cahit ise akşam karanlığında saray bahçesinden dış kapıya doğru giderken elini sıkmak isteyenler birbirleriyle adeta itişiyorlardı. İkisini de gördüm ve Ayaspaşa'daki apartmanıma geldim. Daha nefes almadan bir saray otomobili geldi. Şoför Atatürk size emretmişler dedi. Sofra aynı sofraydı. Ben bir ucuna oturdum. Atatürk dün akşamki cevapçıların söylediklerini dinledikten sonra bana dönerek ''Çocuk senin hakkın varmış'' dedi. Birinci dil kurultayında Türk Dili Tetkik Encümeni kurulmuştu. Samih Rıfat reisti. Ruşen Eşref ve Celal Sahir'den başka üyeleri zorlamacı ve özleştirmeci takımdandılar. Atatürk denemeye karar vermişti. Sözüme dikkat ediniz. Atatürk bir büyük Türktür. O kadar büyük bir stratejidir. Halk ağzından tarama kelimelerin sadece görünürde ve sayı bakımından zenginliğiyle öz ve ileri bir Türkçe davası üzerine o kadar merakını uyandırmışlardı ki bu bir deneme değerdi. Atatürk ise denemeden ürkmeyen, onun bütün risklerini kabul eden bir liderdi. Öz bir dil denemesinde son neticeleri alıncaya kadar bu teze inanmış ve bağlanmış tesiri verecek, en acayip kelimeleri bizzat kendisi meclis kürsüsünde kullanmaktan çekinmeyecekti. Arapça olduğu için şeysiz yazıp konuşacaktık. İpin öteki ucunu da elden bırakmamak için beni her toplantıda bulundurup tenkitlerimi dinlemeye tahammül göstermekteydi. "Yapmayınız paşam," diyordum. Bir mucize olsa da Anadolu'da ne kadar ölmüş Türk varsa, hepsinin aynı anda dirilmesi mümkün olsa, hepsinin beraber ilk ağızlarından çıkacak kelime şeydir. Şey o kadar Türkçedir. Hiç unutmam, Atatürk dil meselesine sarıldığından beri kendi dairesinin işleriyle uğraşmamasına pek sevinen vekille aynı arabaya binmiştim. Bana dönerek, "Falihciğim, sen de şey gibi koyu Arapçaların Türkçe olduğunu iddia edecek kadar ileri var mı demesin mi?" Bu vekilin dili de zevki de eskinin eskisiydi. Komisyon üyeleri bir şikayette bulunmuşlar. Yeni kelimeleri uslup sahipleri sevdirir ve benimsetir. Falih Rıfkı gibi yazarlar bu kelimeleri kullanmazlarsa işimiz nasıl yürür demişler. Atatürk kendini seven baş yazarları Öztürkçe yazmaya davet etti. Zavallı Yunus Nadi galiba bildiği gibi yazıp, bütün yabancı kelimelerin asıllarını tarama dergisinden bularak koyarsanız, bulamadıklarınızı da atarsınız, demiş olacaktı. Çünkü imzaladıklarını kendisinin de sonradan anlamış olacağını tahmin etmiyorum. Ben kolay yazan bir yazarım. Bir baş yazıya yarım saat veya 40 dakikadan fazla vakit ayırdığımı pek hatırlamam.